Sizi bir ayete götürmek istiyorum. Tek bir ayet. 1. Selanikler Mektubu 5. bölüme. 1. Selanikler Mektubu 5. bölümde öyle bir ayet var ki neden Tanrı'ya şükretmemiz gerektiğini, neden ona hamd dolu bir yürekle ona yaklaşmamız gerektiğini bize açıklıyor ve net bir şekilde bu soruya yanıt veriyor. 5. bölümün 18. ayeti. Ne diyor? 5. bölümün 18. ayeti diyor ki her durumda şükredin. Demiyor, işler tıkırında gittiğinde, işler yolunda gittiğinde, artık ekmek elden, su gölden bir noktadayken değil, sıkıntı içerisinde olabilirsin, sorunlarla boğuşuyor olabilirsin, gerçekten çok acılı, gözyaşlarıyla dolu bir dönemden geçiyor olabilirsin. Her durum derken, iyi durumu, kötü durumu bize anımsatıyor. Diyor ki, her durumda şükredin. Şimdi bu sözü okuduğum zaman bir soru geliyor kısa bir şekilde. Neden şükretmem gerekiyor? Her durum ve koşul karşısında. Neden Tanrı'ma şükretmem gerekiyor? Ayet diyor ki, düşünebilirsiniz. Çünkü diyor, Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. O zaman diyebilir miyiz? Ben Tanrı'ma şükretmem gerekiyor. Çünkü Rabbin benden istediği bu. Neden? Çünkü onun aracılığıyla bugün sahip olduğumuz her şey, ama maddi ama manevi, sahip olduğumuz her şey, hatta aldığımız soluk bile Tanrı'dan. Doğru mu? Bunu kabul etmemiz lazım. Bize ait herhangi bir şey var mı? Yok. Bunu nereden anlıyoruz? Bu dünyada son soluğu verdiğimizde, hani derler ya bizim Türkçemizde, kefenin bezi cebi yok ki cebine bir şeyler koyup da alıp götüresin. Demek ki Rabbin bize İsa Mesih aracılığıyla vermiş olduğu ne ise hepsi ona ait. İşte onun için biz ona şükretmemiz ve ona övgüler sunmamız gerekiyor. Yani doğal olarak Tanrı'nın çocukları olduğumuzu söylüyorsak, ona ait olduğumuzu söylüyorsak, o zaman şükretmek, hamd etmek, yakınmadan Tanrı'ya hizmet etmek, aslında şikayet etmeden adımlarımızı atarak onun ardından gitmek, Tanrı çocuğunun doğal bir davranışı olması gerekiyor. Doğru mu? Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ama ne hikmetse hayatımıza baktığımız zaman hiç de öyle görünmüyor. Yani her ne kadar şükretmenin, hamd etmenin önemli ve gerekli olduğunu biliyor olsak da maalesef hayatımızda yeterince ona övgü, ona hamd nidalarıyla yaklaşmıyoruz. Doğru mu? Çünkü sahip olduğumuz her şeye alışmış olduğumuz için, Rab'be de alışmış olduğumuz için sevgili kardeşler. Onun için tersine hamd etmek yerine ne basıyor yüreklerde daha çok ağır? Ağır basan ne? Tam tersidir. Hamd etmek yerine şikayet etmek, yakınmak daha çok ağır basıyor. Bir, büyük anne, anneanne diyelim, torunuyla birlikte sahilde yürüyüş yapıyor. Torun da çok seviyor suda oynamayı. Ve pantolonu diz kapağına kadar çekiyor ikisini de. Ve suyun içerisinde büyük bir keyifle oynuyor ufaklık. Büyük anne de torununa bakıyor. O oynadıkça, sudan keyif aldıkça büyük anne de büyük bir keyif yaşıyor. Bir anda büyük bir dalga geliyor çocuğu aşabilecek. Çok çok yukarılarda büyük bir dalga geliyor. çocuğu alıyor götürüyor. Ve birdenbire büyükannenin, anneannenin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor ve başlıyor Rabbe bağırmaya. Ya Rab diyor, buna neden izin verdin? Yaşamım boyunca çocuklarıma iyi bir annelik yapmadın mı? Yaşamım boyunca torunuma iyi bir anneannelik yapmadın mı? İhtiyaç içerisinde olanlara elimi uzatmadın mı? Seni hoşnut edebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmadın mı diyerek eller yukarıda aynı Recep gibi basıyor kalayı. Basıyor isyanı Tanrı'ya karşı. Birkaç dakika sonra güçlü bir dalga daha geliyor ve torununu böyle geri alıp getiriyor. Büyük anne sevinç içerisinde ıslak, böyle yüzünü başını silmeye çalışan torununa bakıyor ve diyor, iyi ama diyor şapkası yok. Şimdi Rabona geliyor evladını, o kafasındaki şapka, herhalde şapkası vardı. Şapkasını geri vermediği için şikayet ediyor. Ne kadar, belki çok abartılı olabilir ama emin olun değerli kardeşler, gerçekten de böyle bir yapı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Onun için insanın doğal yapısını çok güzel bir şekilde açıklıyor. Her sabah aslında gözlerimizi gerçekten de açtığımızda ne yapıyoruz? Yepyeni bir güne adım atmış oluyoruz. Bilmiyorum hangimiz her sabah gözlerini yeni bir güne açtığında, Ya Rab şükürler olsun yepyeni bir gün verdin sen bana. Görebiliyorum. Doğruluyoruz yataktan. Ah yürüyebiliyorum. Rab sana şükürler olsun ki gerinebiliyorum ağrısız ve sızısız. Hangimiz yeni bir gün başladığında Tanrımıza şükrediyoruz? Gerçekten değerli kardeşler, bunu yürek doluluğuyla kendim dahil hepinize sormak isterim. Bazı günler var tabii ki o günlerin her zaman olmasını isteriz. Ama bazı günler var ki hiç bir daha o günlerin gelmesini arzulamayız, istemeyiz. Onun için bugün ben, evet bugün kiliseye gitseniz her zaman Erntedankfest ile ilgili bir konu paylaşıyorlar. Rabbe şükretmemiz lazım, ona hamd etmemiz lazım. Her şey çünkü ona ait, bize ait olan bir şey yok. Bunları sık sık duyuyoruz. Ben bugün biraz farklı düşündüm. İyi, güzel. Hamd etmek güzel, şükretmek güzel. Peki tersini düşündüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz hamd dolu bir yürekle ona yaklaşanlar değilsek, şükredenler değilsek, biz nasıl bir noktaya doğru ilerlemiş oluyoruz? Biz hamd etmediğimiz zaman ne yapıyoruz değerli kardeşler? Nasıl bir değeri kaybetmiş oluyoruz? Ve onun için yılda bir kez böyle Erntedankfest'i, Şükran Günü'nü kutlamanın ötesinde aslında Rabbe hamd etmek. Aslında her gün, her an ona şükredenler noktasında olmamız gerekiyor. O açıdan sizlerin bu şükretmenin, hamd etmenin önemini ve değerini bildiğinizden şüphem yok. Kesinlikle bunu biliyorsunuz. Ama tersi durumunda ortaya çıkan sonucu biliyor muyuz? Fikir yürütebilir misiniz? Ya. Ya, çok güzel. Çok güzel. Ya, Rabbe verdiği esenliği tepmiş oluyoruz. Onun birçok yetkilerini ayaklar altına almış oluyoruz. Aslında farkında olmadan, ağızda söylemesek bile. Aslında var ya, ben bazen kendime soruyorum. Ya Recep, aslında var ya, ben kendi hayatımda bunu çok harika bir şekilde dolu dolu yaşadım sevgili kardeşler. Ben Rabbime şükreder pozisyonunda olduğum zaman, o konumda olduğum zaman, Rabbi anımsayarak, onun yaptıklarını sürekli anarak, hamd ettiğim zaman, şükrettiğim zaman mırmır etmekten, hani mırmır mırmır mır böyle, şikayet etmekten, yakınmaktan gerçekten uzak olmuş oluyoruz. Kesinlikle. bir hamd, şükretmek doluluğuyla Rabbe yaklaştığımızda ne şikayet var ne de mırmur etmek var. Ne de birilerini eleştirmek var sevgili kardeşler. Biz ne zaman birilerini eleştiriyoruz? Ha, şikayet etmeye başlıyoruz. O hamd etmekten uzaklaşmaya başladığımız zaman. Rabben yüzümüzü geri çevirmeye başladığımız zaman. Onun için bu yakınma gerçekten de yürek doluyla söyleyebilirim. Bir hastalık. Evet, şikayet etmek bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Doğru mu? İki kişi bir araya geliyor. Düşünün ya. İki kişi bir araya geliyor. Güzel bir sohbet başlıyor. Bilmiyorum yani bende de oldu, mutlaka sizde de oldu. İki kişi sohbet ediyor. Sohbetin bir noktasına geldiğimizde başlıyoruz birileri hakkında şikayette bulunmaya. Doğru mu değil mi? Emin olun değerli kardeşler. Bu beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü yürekten kabul ediyorum. Adem'le Havva'dan bize kalan bir miras. Düşünün günaha düştüklerinde Tanrı Adem'e sorduğunda sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yedim? Dediğine ne demesi lazımdı? Ya Rab özür dilerim gerçekten senden yana adım atmam gerekirken karımdan yana adım attım. Beni bağışla demesi gerekirken ne diyor? 3. bölüm 12. ayete bakabilir misiniz? Çok basit. 3. bölüm 12. ayette ne diyor? Bakın. 1. Musa diyoruz. Yaratılış 3. bölüm 12. ayet. Yanıma koyduğun kadın. Ah şu kadın var yani yanıma koyduğun lan keşke koymasaydın. Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diyor. Ya şimdi şöyle düşünüyorum. Hatırlıyor musunuz? 2. bölümün son kısımlarında demişti ki o benim canımdan bir parça, etimden et, kemiklerimden kemik dedi. Değil mi? Yani canımdan bir parça olarak ifade etti 2. bölümün sonlarına doğru. Ama aynı kişi ne diyor? O hani yanıma koydun ya keşke koymasaydın. O koyduğun o kadın işte bana meyveyi verdi de yedim. Günahın gölgesi bile olmayan Tanrı'yı Adem suçluyordu. Şikayet ediyordu aslında. Yakınıyordu değerli kardeşler. Ben diyebilirim ki yakınma Adem'le Havva'dan bize kalan bir miras. Yani yüreğin derinliklerine oturmuş bir günah. Bunu söyleyebilirim. Ama bundan Tanrı hoşnut mu? Kesinlikle hoşnut değil değerli kardeşler. Şimdi bakın. Kutsal kitaba baktığımız zaman, Özlem de dedi ya, bir ayet okuyacağım ama buna benzer çok ayetler var kutsal kitapta. Emin olun kutsal kitapta bu düşünceyi açıklayabilecek, güzel bir şekilde, net bir şekilde açıklayabilecek çok örnekler var. İlk örnek her zaman İsrail halkı geliyor. Değerli kardeşler. Şimdi İsrail halkının durumuna baktığımız zaman, onlar biliyorsunuz Mısır'a köleydiler değil mi? Ve Tanrı onları çok mucizevi bir şekilde ne yaptı? Mısır'ın köleliğinden kurtardı. Vaat edilen ülkeye girmelerini sağladı. Ve o sürece baktığımız zaman onlar ne kadar büyük sıkıntılar içerisinden geçtiler ama Tanrı onlara her zaman öncülük etti. Gereken desteği verdi. Doğru mu? Ve istenilen noktaya gelmelerine Rabbimiz aracı oldu Rab Tanrı. Ama bakıyoruz ki o kişiler sahip oldukları değerlere baktıklarında Tanrı'nın onlar için ne yaptığı noktasına baktıklarında hamd etmek yerine aslında şükretmeleri gerekirken ne yaptılar? Her zaman, her durumda yakındılar mı, yakınmadılar mı? Mırmır ettiler mi, etmediler mi? Habire yakındılar, habire mırmır ettiler, şikayet ettiler. Bakın size bir ayet okumak istiyorum. Bu korkunç bir şey. Ben bunu okuduğum zaman yani içim titriyor ve üzülüyorum gerçekten. 11. bölüm sayılar 3. Musa oluyor herhalde. Sayılar kitabı numarik sayılar kitabı 11. bölüm 5 ve 6. ayetler. Özlem buldun mu? Okuyabilecek misin lütfen?
11 değil mi?
11. bölüm 5 ve 6. ayetler.
Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok.
Bakın, evet, şuraya bak. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Ya inanmak mümkün değil sevgili kardeşler. Tanrı onları, onlar inim inim inlemiyorlar mıydı? Gözyaşı döküyorlardı, acı çekiyorlardı. Bütün o baskılar altında inim inim inliyor olmuş olmalarına karşın bu kişiler o kölelik altındayken bedava yedikleri yemeklere odaklanmış vaziyetteler. Gözleri başka hiçbir şey görmüyor sevgili kardeşler. Bakın gerçekten eğer biz olmamız gereken yani yapmamız gereken noktadan yapmamamız gereken noktaya doğru kaydığımızda ne ortaya çıkıyor? Hoşnutsuzluk ortaya çıkıyor. Bu kişiler değerli kardeşler aslında Rab'be hamd etmek yerine yakındılar ve sanki tekrar köleliğe geri dönmek sanki çok daha iyi görünmeye başladı onlara. Bu korkunç bir şey. Bunu kabul etmek mümkün değil sevgili kardeşler. Ama sonraki bölümlere baktığımız zaman, sonraki ayetlere baktığımız zaman gerçekten şaşırıp kalıyorum değerli kardeşler. Rab sonunda onlar yakındıklarında, onlar mırmır etmeye başladığında Tanrı ne yaptı? En sonunda istediklerini verdi mi? Verdi. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? Öyle bir noktaya geldiler ki Tanrı'nın verdiklerinden tiksinmeye başladılar sonunda. Bakın 11. bölüm yine aynı bölüme bakın. Lütfen. 18 ve 20. ayet okur musun? 18 ve 20. ayetler. 11. bölüm 18 ve 20. ayetler.
Halka de ki yarın için kendinizi kutsayın. Et yiyeceksiniz. Keşke yiyecek biraz et olsaydı. Mısır'da durumumuz iyiydi diye ağladığınızı Rab duydu.
Evet.
Şimdi yemeniz için size et verecek.
Ha, devam et. 20.
Bir ay boyunca burnunuzdan gelinceye dek, tiksinene dek yiyeceksiniz. Ya. Çünkü aranızda olan Rab'bi reddettiniz. Onun önünde Mısır'dan neden çıktık diyerek ağladınız.
Ya. Ne korkunç bir şey görebiliyor musunuz? Bakın ben birkaç kardeşin tanıklıklarında duydum. Bazen bizler bir şey istiyoruz. Rabbinin önünde dua ediyoruz. İlla da olmasını istiyoruz. Ama Rab ona uygun görmüyor aslında. Ama biz istiyoruz. İnatla istiyoruz. Rab da diyor ki al o zaman. Al da gör. Ve sonunda o kardeşler diyor ki onun doğru olmadığını sonradan anladık. Bakın onlar öyle bir noktaya geldiler ki artık tiksinme noktasına geldiler. Rab onlara uygun görseydi et vermez miydi? Verirdi. Ama man ile onları besledi. Onların ihtiyaçlarını karşıladı. Onlar hamd etmek yerine ne yaptılar? İhsan ettiler ve şikayet ettiler. Ve sonucu biliyorsunuz. Bakın 11. bölümün 1. ayetinde ne diyor? Rab bunu duyunca öfkelendi diyor. Rab bunu duyunca öfkelendi. Neden Tanrı bunu duyunca öfkelendi? Ben bunu 3 noktayla açıklamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşler. Eğer biz hamd etmeyip yakınma yönünde, minnettarsızlık yönünde hareket ettiğimizde ne yapmış oluyoruz? Tanrı'nın her şey üzerinde egemenliğini ayaklar altına almış oluyoruz. Yani sanki Tanrı her şey üzerinde egemen değil, her şeyi bilmeyen bir Tanrı sanki, vurdum duymaz bir Tanrı sanki, umursamaz bir Tanrı sanki, yani onun her şey üzerinde egemen olduğunu inkar ediyoruz, ayaklar altına almış oluyoruz değerli kardeşler. Demek ki Halk, Tanrı halkını Kızıl Deniz çıkmazından olağanüstü bir şekilde onları kurtardı. Onlar gerçekten imkansızdı. Önlerinde Kızıl Deniz, arkalarında Firavun'un savaş arabaları. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdaydı. Ama Tanrı onları karşı tarafa geçmesini sağladı. Daha sonra da vaat edilen ülkeye girmelerine ön ayak oldu Rabbimiz. Bu neyi bize açıklıyor? Rab onların karşı tarafa geçmesini sağladıysa, onların sonrasında o vaat edilen ülkeye girmelerini sağladıysa bu neyi gösteriyor? Rab Tanrı'nın eli altında olduğunu gösteriyor her şey. Her şey Rabbin eli altında. Onun bilmediği, onun kontrol etmediği hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Bu bize bunu net bir şekilde açıklıyor, gösteriyor değerli kardeşler. Onun için bu kişilerin durumuna baktığımız zaman hamd etmek yerine yakınmaya başladılar. Ve 3 gün bile geçmedi yanılmıyorsam, 3 gün bile geçmedi. Açtılar ve ne oldu? Nasıl su içeceğiz diye çıkış 15. bölümde ne içeceğiz diye yakınmaya başladılar. 15. bölümün 24. ayetinde. Şimdi onları o noktaya kadar getiren Tanrı değil miydi değerli kardeşler? Tanrı onları o noktaya getirmedi mi? Tanrı eli altında onlara öncülük etmedi mi? Onlara gereken desteği vermedi mi? Gerçekten de yakınma hoşnutsuzluğun bir ifadesi değerli kardeşler. Gerçekten bu bizi gerçek anlamda yıkıma götürebilir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü neden dikkat etmemiz gerekiyor? Rab Tanrı eğer bir şeye izin veriyorsa, bizim hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Eğer Tanrı bir şeylere izin veriyorsa, bunun bir nedeni olmalı. Yani bizim yararımız için olduğunu kabul etmek zorundayız. Kutsal kitapta haberci Pavlus'un çok iyi bildiğimiz Romalılar 8. bölüme baktığımız zaman, orada 28. ayette, Romalılar 8, ayet 28'de. Orada bunu onaylayan harika bir ayet var. Çok iyi bildiğimiz bir ayet değerli kardeşler. Bakın ne diyor orada. 8, 28. Ali buldun mu? Okuyabilecek misin? Bir zahmet.
Tanrı'nın kendisini sevenleri amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Bakın, demiyor güzel günlerde, her şeyin tıkırında gittiği günlerde, o hani ekmek evden su gölden diyoruz ya, her şeyin böyle bizi hoşnut ettiği dönemlerde değil, her durumda diyor. Çok ilginç. Orası çizilmesi lazım bence. Yani iyi günde olduğu kadar kötü günde de. Yani hoşumuza gitmeyen dönemlerde de, acılar çektiğimiz, sıkıntılardan geçtiğimiz o dönemlerde de hamd etmemiz, şükretmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ne diyor? Her durum bizim iyiliğimiz için. Yani Rab Tanrı acılarımızı bile, sıkıntılarımızı bile çağla bizim yararımız için kullanıyor. Ben eminim ki onu tabii ki sen yaşadığın için sen daha iyi biliyorsun. O sancılı, sıkıntılı süreçte ben eminim ki o dönemde öğrendiğin çok şey oldu. Rab sana öğrettiği mutlaka çok şey oldu. Buna inanıyorum ben. Kesinlikle inanıyorum. Ve hamdolsun ki bugün aramızdasın. Uzun bir aradan sonra bugün ve geçtiğimiz haftada aramızda oldun. Bizi çok sevindirdin. Senin için dua ettik, ancak dualarımıza yanında olmaya çalıştık, o kadar. Ama yaşayan bilir derler ya, büyük acılar çekti, ağrılar çekti. Oturamaz durumdaydı. Ama yürekten inanıyorum. Bir gün belki paylaşırsın. Yine Tanrı sana o dönemde mutlaka bir şeyler öğretti. Seni eksik olan yönlerini gidermek için. Seni belki olman gereken noktaya gelebilmen için Rab durumları kendi yararımız için kullanıyor hamdolsun. Bu bizi teselli etsin. Durum ve şartlar ne olursa olsun değerli kardeşler, sevinelim. Sıkıntı ve sorunlar, ben burada Her zaman söylüyorum. Sorunlar, sıkıntılar, baskı altında olduğumuz dönemler bizi aslında daha nitelikli duruma getiriyor. Daha değerli duruma getiriyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Pırlanta, perle diyorlar değil mi? Pırlanta aslında, yok pırlanta değil. Elmas. Perle denizin, denizde şeyde çıkıyor. O başka bir şey. Ama elması söyleyeyim. Elmasın ilk görünümüne baktığın zaman kömürdür. Ama o elmas kömürden elmas haline nasıl dönüşüyor biliyor musunuz? Bak kaç bin tonluk, şu anda aklımda değil, kaç bin tonluk bir basınç altında kalması gerekiyor. O basınç, o kömür olan elması nitelikli, değerli duruma getiriyor. O baskı elması elmas yapıyor. Şimdi kendime bakıyorum. Hoşuma gitmeyen bu sıkıntılı süreç, dalgalı süreç, iniş çıkışlı, ağrılı süreç aslında bana değer katıyor. Daha değerli bir noktaya gelmeme ön ayak oluyor. Hoşumuza gitse de gitmese de. Durum içerisinden çıktığımızda, geriye baktığımızda ya Rab sana şükürler olsun. İyi ki hoş değildi, kolay değildi ama şükürler olsun ki sen iyi ki öyle bir süreç içerisinden çıkmama yardımcı oldun diye Rabbimize şükrediyoruz değerli kardeşler. Emin olun bize katkı sağlıyor. Rab neye izin veriyorsa hayatımızda bizim iyiliğimiz için olduğunu kabul etmek zorundayız. Neden? Çünkü her şey onun eli altında. Doğru mu? Kabul edeceğiz. Her şey onun eli altında değerli kardeşler. Ama biz yakınmaya başladığımız zaman, şikayet etmeye başladığımız zaman sanki her şey onun kontrolü altında olmadığını düşünüyoruz. Değil mi? Doğru mu? Yani her şey üzerinde egemen olmadığını düşünüyoruz ve bu düşünceyle onu ayaklar altına almış oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için aslında bizim o tamamını göremediğimiz resim var ya, yani bir kısmını görüyoruz. Aslında o göremediğimiz kısımda bizim için en değerli olan saklı. İleride o resmi tamamlıyor ve ha diyoruz tamam. Şimdi anladım ya Rab. Ama göremiyoruz, o acılar içerisindeyken resmin tamamını göremiyoruz. İşte o göremediğimiz o kısım aslında bizim için en kıymetli kısım. Göremediğimiz kısım. Neden? Göremiyoruz. Çünkü durumlara odaklıyız. Ondan Petrus gibi. Durumlara odaklıyız. Durumlara odaklı olduğumuz için yakını yakına baktığımız için uzağı göremeyen miyop gibi bir durum içerisine düşüyoruz. Gelecekte bizi ne kadar güzel bir şey bekliyor bunu göremiyoruz değerli kardeşler. Onun için basıyoruz isyanı. Ama Rab bize diyor Pavlos aracıyla her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Şimdi eğer biz gerçek anlamda buna inanırsak değerli kardeşler, gerçek anlamda her durumda Rab'be hamd etmemiz gerektiğini inanırsak ve kabul edersek, size yürekten söylüyorum, yürekten gelen o hamd sözleri dudaklardan dökülmeye başlayacaktır. Kesinlikle. Bunu hiçbir şekilde bunun tam tersini söylemem değerli kardeşler. Durum ve şartlar ne olursa olsun minnettarlığımızı Rabbimize göstermemiz gerekiyor. Bir tane vaiz, yaşlı bir vaiz her defasında kürsüye çıktığında duasından şöyle başlıyor. Ya Rab, bu güzel gün için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi toplantı içerisinde, kilise içerisinde onun duasını eleştiren bazı imanlılar var. Ya bu da hep aynı duayı yapıyor, standart dua. Ya Rab, öncelikle işte bu güzel gün için teşekkür ederim sana. Ve bir pazar gerçekten büyük bir fırtına kopuyor. Yağmur böyle, fırtına karışık. Biliyorsunuz geçen duyduk Irma kasırgası. Nedense hep kadın isimleri var. Katarina, Irma, Maria değil mi? Ne diyor? Çok ilginç. Ama erkek kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bize. Kadınların ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar etkili olduğunu gösteriyor bize. İyi ki var. Kadınlarımız iyi ki var. Öyle söylüyorum. Değerli kardeşler. Şimdi bu kardeşler bakalım şimdi nasıl dua edecek? Hani geliyor ya, pastör hep aynı standart duayı ediyor. Çıkıyor kürsüye, yine başlıyor bu kişi dua etmeye. Ya Rab diyor, her günümüz bugünkü gibi olmadığı için sana teşekkür ediyorum. Optimist mi, pesimist mi? Pozitif mi, negatif mi? Bakın, bu çok önemli. Olumsuzlukta bile olumlu düşünmek. Bakın, harika bir şekilde Rab, bugün için sana teşekkür ediyorum. Ve o gün diyor ki, her günümüz böyle olmadığı için Rab sana teşekkür ediyorum. Ama yine teşekkür var değil mi? O zaman her durumda, her koşulda teşekkür etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Ama yüreğinden geliyorsa tabii ki. Bu çok çok önemli. Rab'be yakın yürüdükçe bu hamd sözleri senin dudaklarından dışarıya kesinlikle dökülecektir sevgili kardeşler. Onun için bir soru sormak istiyorum. Kendime de soruyorum aynı soruyu. Yakınan her fırsatta şikayette bulunan biri misin? Kendime sordum, sizlere de soruyorum. Tabii diyorsun ya, aslında değil. Peki en son ne zaman sahip olduğun eşin için Tanrı'na şükrettin? Ya Rab, bana bu eşi verdiğin için sana şükrederim. Gerçekten bu benim için çok önemli, çok değerli. Hamdolsun sana. En son ne zaman teşekkür ettin? İçinizden yanıt verin. Şimdi burada birbirinize düşünmek istemiyorum sizleri. Bunu sessizliğe bırakalım. Peki. Her zaman, peki en son en son ne zaman işin için Rab Tanrı'ya teşekkür ettin? Ya da ait olduğun kilise topluluğunda bir kardeş aklına geliyor. O kardeşi anımsadığında nasıl bir duygu yürekte oluşuyor? Hamd sözleriyle ya Rab, Ali kardeşim için çok teşekkür ediyorum. Ayşe için, Aytaç için, Çağla için, ya Rab, Özlem için, Hatice için, Dilek için, Enver için, Hasan için, Ferhat için, değil mi? Teşekkür ediyorum. Yoksa amma da adamlar. Onun için gerçekten düşünmemiz lazım. En son bırakalım hadi eşlerimizi. Bırakalım kardeşlerimizi ya. En son sahip olduğum bir şey için ya Tanrım sana teşekkür ederim. Gözlerim iyi görüyor. Benimkisi %30 görüyor sağ göz. İyi değil. Ama ben ne diyorum biliyor musunuz? Övülmüyorum yani, ben sizden daha üstünüm. Kesinlikle asla öyle değil. Diyorum ki Rab, sol gözüm daha iyi gördüğü için teşekkür ediyorum. Götürebildiği kadar götürecek. Bu gittiği zaman bununla idare edeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama Rab en iyisini biliyor. Her şey onun elinde. Onun için herhangi bir şey için, sahip olduğum bir şey için ne zaman Tanrı'ya teşekkür ettim? Bakın Filipliler 1. bölümde 3. ayette Paulos harika bir ifade kullanıyor Filipi'deki imanlar için. Hayran kalıyorum. Diyor ki sizi hatırladıkça, sizi anımsadıkça Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Harika değil mi? Aynı şeyi Pavlos 2. Timoteos mektubunu yazarken Timoteos için aynı sözü kullanıyor. Seni hatırladıkça Rab Tanrı'ma şükrediyorum diyor. Değerli kardeşler, bizler birbirimizi anımsadığımızda nasıl bir duygu yüreklerde oluşuyor? Yakınmak, emin olun, Tanrı'ya olan güveni sarsıyor ve o güveni ayaklar altına alıyor. Ve bu da kesinlikle günahtır değerli kardeşler. Eğer günah olmasaydı Tanrı öfkesiyle karşılık vermezdi. 11. bölümün tamamını okuyacağım size. Sayılar 11. bölümün ilk ayetinin bir kısmından okumuştuk. Ama onun tamamını okumak gerekiyor. Sayılar 11, ayet 1. İlk ayet. Ne diyor? Özlem oku bakalım.
Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. Rab bunu duyunca öfkelendi. Aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti.
Bakın, ne zaman öfke oluşuyor? Halk yakınmaya başladığında. Demek ki yakınmak, şikayet Tanrı'yı hoşnut ediyor mu değerli kardeşler? Bunun hakkında çok şey söyleyebiliriz ama burada çok basit olduğunu söyleyebiliriz. Yakınma, minnettarsızlık, Rab Tanrı'yı hoşnut etmiyor nokta. Ve nasıl gösteriyor tepkisini? Öfkeyle. Bizler de hoşnut olmadığımız şeylere öfkeyle tepkimizi gösteriyoruz değil mi? Sıkıntı ve sorunlar karşısında Rabbimizin o harika iyiliklerini ne kadar çabuk unutabiliyoruz. Doğru mu? Evet. Bizler şikayet ettiğimizde, yakındığımızda birinci noktamız Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu, egemen olduğu gerçeğini ayaklar altına almış oluyoruz. Sadece bu değil. İkinci noktamız yakınma, değerli kardeşler, imanların oluşturmuş olduğu birlik ve bütünlüğü bozuyor. Zarar veriyor. Yakınmak, şikayet, mır mır mır mır mır mır etmek, durdur etmek, öyle diyoruz biz Türkçe'de. Aramızda oluşan o birlik ve beraberliği ne yapıyor? Sallıyor, sarsıyor, zarar veriyor ve bozuyor değerli kardeşler. Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda İsrail halkına bakıyoruz. Harika bir örnektir çünkü oradan vereceğiz örnek. Vaat edilen ülkenin sınırına geldiklerinde Rab ne yaptı? Musa'ya bir talimat verdi. Doğru mu? Neydi verdiği talimat? Dedi ki 12 oymak vardı. Her oymaktan birer kişi seçeceksin. Ve o vaat edilen ülkeye casus olaraktan gönderilecek. Ve 40 gün boyunca o ülke araştırılacak. Ve geri döndüklerinde rapor vereceklerdi. Ve bu 12 kişinin içerisinde kimler vardı? Yeşu'yla ve Kaleb. İkisi de vardı, doğru mu? Ve bu kişiler gittiler. 40 gün boyunca araştırdılar ve geri döndüler. Şimdi Yeşu'yla Kaleb'i çıkartın. Onların dışında geriye kalan 10 kişi nasıl bir rapor verdiler? Bakabilir misiniz lütfen? Sayılar 13. bölüme. Sayılar 13. bölüm. 31. ayet. Ali okuyabilecek misin?
Ne var ki kendileri oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler.
Ya. Devam et. Onların yanında
araştırdık ülke halklarından İsrail'i arasında kötü haber yayarak boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler.
Ya 31. ayet okur musun? Ben yanlış mı yazdım? 31 okur musun? 31 mi? Ya. Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü. Ben birazcık atladım. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük diyor. Doğru mu? Tamam, o zaman 33'e kadar okumak gerekiyor. Özür dilerim. Demek ki bakın çok ilginç değil mi? O 10 kişi geliyor, bir rapor veriyorlar. Rapor bu. Kendilerini küçücük, güçsüz hissediyorlar. Bu neyi gösteriyor? Ya oraya getiren kimdi? Rabbin kendisi değil mi? Ne kadar güçlü olduğunu defalarca kanıtlamadı mı Tanrı? Evet. Ama onlar kime ait olduklarını tamamen unuttular. Ve ondan sonra bunlar yakınmaya başladılar değerli kardeşler. Şimdi bu yakınma, bu çok enteresan bir şey. Bu yakınma sadece bu 10 kişiyi mi etkiledi? Verdikleri rapor sadece bu 10 kişiyi mi etkiledi? Ha? Bakın, 14. bölümü atlayın, 14. bölüm. 36. ayet. 14. bölüm. 36. ayet. Ne diyor? Okusun bir kardeş. Musa'nın
ülkeyi araştırmak üzere gönderdiği adamlar geri dönüp ülke hakkında kötü haber yayarak bütün topluluğun Rabbe söylemesine neden oldular.
Bakın görebiliyor musunuz? Rapor veren kişileri sadece etkilemedi bu rapor. Kimi etkiliyor? Çok enteresan. Bakın bütün topluluğun Rabbe söylenmesine neden oldular diyor. Demek ki sadece kişiyi değil, senin yaptığın bu mırmır, anlatabiliyor muyum? Yaptığın o şikayet sadece seni değil, topluluğu da etkisi altına alabiliyor değerli kardeşler. Onun için bunu en güzel bir şekilde şöyle örnek verebiliriz. Bakın göle, gölde bir tane kurbağa ne yapıyor? Ötüyor değil mi? Vrak, vrak, vrak, vrak. Şimdi bakın, kurbağa vrak, vrak ötmeye başladığında ne oluyor? Bütün kurbağalar vrak, vrak, vrak, vrak diye ötmeye başlıyorlar. Demek ki tek bir kurbağanın ötüşü diğer kurbağaları da harekete geçiriyor. Doğru mu? Demek ki bizim mırmırımız, bizim dırdırımız, bizim şikayetimiz başkalarını da etki altına alabiliyor. Başkalarına da zarar veriyor. Tıpkı ormana yayılan alevler gibi, tıpkı değerli kardeşler bir virüs gibi. Vücuda yayılan tıpkı bir virüs gibi değerli kardeşler. Her zaman gerçekten şunu düşünürdüm değerli kardeşler. Bu yakınan insanlar yakındıklarında düşünüyordum ki ya bunların çok sorunları olduğu için yakınıyorlar. Ama sonraları şu aklıma geldi ve şöyle bir noktaya geldim, ulaştım. Yakınan bu insanlar sorunları olduğu için değil değerli kardeşler, yakınmış oldukları için sorunlar yaşıyorlar. Yani yakınmış olduklarından dolayı sorun içerisinde iler. Bunu net bir şekilde zaman içerisinde görme imkanına kavuştum. Onun için minnettarsızlık, yakınma ne durumu değiştiriyor ne de bizim içinde bulunduğumuz durumu çok iyi bir noktaya getiriyor. Kesinlikle hayır değerli kardeşler. Tersine hoşnutsuzluğun herkese bulaşmasını sağlıyor. Son nokta, üçüncü noktamız. Sadece Tanrı'nın her şey üzerinde egemen olduğunu inkar etmiyor, ayakları altına almıyor bu yakınma, şikayet. Aynı zamanda da ne dedik? Aramızdaki birlik ve beraberliğe zarar veriyor. Üçüncüsü ne? Tanıklığımızı da, Rab'de olan tanıklığımızı da ayaklar altına alıyor değerli kardeşler. İşte acı veren nokta bu. Duruşun Rab'be acı veriyor. Tanıklık bu benim için de geçerli. Her fırsatta Tanrı'yı çok sevdiğimizi söylüyoruz. Ben de çok severim. Daha çok duygulandığım dönemlerde. Onun o güzelliklerini gerçek anlamda hissettiğim dönemlerde. Ve herkese teşvik etmeye çalışırım ne kadar iyi bir Tanrımız olduğunu. Ama bazen öyle davranırız ki tıpkı tanrısızlar gibi davranırız. Yani ağzımızla ona övgü sunarız. Ağzımızla ona övgü söyleriz. Ama davranışlarımıza baktığımızda, yaşam tarzımıza baktığımızda gerçekten de sözlerimizle hayatımızın birbiriyle örtüşmediğini, tersine çakıştığına tanık oluyoruz. Onun için Pavlos'un Filipililere yazdığı mektupta ikinci bölümde, yavaş yavaş sona geliyorum. İkinci bölümde 14. ayette bize diyor ki Pavlos, her şeyi söylenmeden yapın. Filipliler 2:14. Her şeyi söylenmeden yapın. Nedir söylenmeden yapmak? Bitti. Bu kadar. Yani o yaptığın şey neyse şikayet etmeden, mırmır etmeden, büyük bir sevinçle, hamd yüreğiyle, teşekkür yüreğiyle yapma gayreti içerisinde olmak demektir sevgili kardeşler. Ve biz bunu yaptığımızda, yani söylenmeden, mırmır etmeden işimizi yerine getirdiğimizde ne oluyor? 15. ayete bakın. Harika bir yanıt veriyor burada Pavlos. 15. ayette kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız diyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki bizi gerçekten bozuyor değerli kardeşler mırmır etmek. Bize zarar verdiği gibi başkalarına zarar veriyor ve tanıklığımızı da Rab'de olmanın ayrıcalığını da ayaklar altına alıyor. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için sürekli yakınan, mırmır eden imanlı, ait olduğu Rab Tanrı'ya hem acı veriyor hem de zarar. Ve insanlar önünde tanıklığımız da zarar görüyor. Genç bir delikanlı, annesi çok çalıştığı için ona güzel bir hediye paketi alıyor ve annesine hediye ediyor ve hediye ederken şöyle diyor. Anneciğim diyor, bu hazırladığım hediye senin için. Çünkü gerçekten de çok çalışıyorsun. Annesi bakıyor oğlunun yüzüne. Tabii ki hoşuna gidiyor o sözler. Okşuyor yüreğini. Mütevazi bir şekilde. Öyle gülümseyerek gözlerini kapatıyor ve kafasını sallıyor. Haklısın oğlum diyor. Doğru. Çok çalışıyorum. Ama diyor, babam da çok çalışıyor diyor. Ve çocuk dönüyor. Annesine bakıyor. Diyor ki, doğru söylüyorsun anneciğim. Çok haklısın. Babam da çok çalışıyor ama hiç yakınmıyor. İnsanlar önünde tanıklığımız önemli mi? Çok önemli. Tanıklığımız insanlar önünde önemli. Verdiğimiz broşürü kimse okumaz ama emin olun sizi çok iyi okurlar. Onun için en iyi vaazın kişinin hayatı olduğunu söylüyorlar. En iyi vaaz. Ne söylediğin değil, nasıl yaşadığın çok önemli. Kime ait olduğunu unutma değerli kardeşler. Onun için bazen düşünüyorum, tanıklık deyince aklıma Pavlos geliyor. Silas. Cezaevine atıldılar. Neden? Falcı bir kadına tanıklıkta bulundular değil mi? Falcı bir kadına tanıklıkta bulundular, cezaevine düştüler. Ve sonra görüyoruz ki bir gardiyan, onların o tanıklığına bakan gardiyan iman ediyor ev halkıyla beraber. Tanıklığın etkisini görebiliyor musunuz? Ama düşünüyorum bazen, eğer Pavlos'a Silas o gardiyanın önünde şöyle bir tartışma yapsalardı. Ya sen de hep böylesin be. Yani nereden çıktı şimdi bu falcı kadına tanıklıkta bulunmak? Sırası mıydı? Sen bunu yapmasaydın içeri girmezdik. Niye bunu yaptın? Biraz da ağzını kapamasını bil. Deseydi Silas Pavlos'a. Pavlos da Silas'a deseydi ki kapat çeneni. sen anlamazsın bu işten. Deseydi, acaba gardiyan şunu söyler miydi? Açın, habercilerin işleri 16. bölüm, elçilerin işleri 16. bölüm ya da habercilerin işleri 16. bölüm başka bir tercümede. 16. bölüm 30. ayeti lütfen okusun bir kardeş. Ne diyor? 30. ayet. 16-30.
Onları dışarı çıkararak efendiler kurtulmak için ne yapmam gerekir diye bakın, sordu.
Bakın gardiyan onların tanıklığına baktığında büyük bir heyecanla ya kurtulmak için ne yapmam gerekir? Onların tanıklığı o kadar etkiledi ki gardiyanı. Ama o söylediğim gibi yapmış olsalardı gardiyan ne derdi? Bunu der miydi? Kurtulmak için ne yapmam lazım? Hiç sanmıyorum. Derdi ki Hristiyanlık dediğin şey bu mu? Eksik olsun. Sizin olsun Hristiyanlık. Doğru mu Hatice? Tanıklık ne kadar önemli değerli kardeşler. Gerçekten şunu söyleyerek noktalayacağım. İki delikanlı giriyorlar bir dükkana. Çok susamışlar. Ağustos sıcağında alıyorlar birer içecek. Kafalarına dikiyorlar. Birkaç yudum içtikten sonra birisi bakıyor, ya birkaç yudum içtik hemen benimkisinin yarısı boşaldı. Öbürü de diyor ki, aa bak diyor, benimkisinin yarısı hala dolu. Nasıl baktığın, nereden baktığın çok önemli. Biz her zaman bardağın boş kısmını görüyoruz. Doğru mu Özlem? Her zaman öyle. Ama dolu kısmına bakmamız, odaklanmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için çoğumuz buradaki delikanlı gibi davranıyoruz. Eğer bir gün değerli kardeşler yakınma, şikayet etme noktasına gelirsen, mırmır etme noktasına gelirsen bu üç noktayı hatırla. Bir, mırmır etmek Tanrı'nın egemenliğini ayaklar altına alıyor. Mırmır etmek, dırdır etmek aramızdaki birlik ve beraberliği bozuyor, zarar veriyor. Üç, dırdır etmek, mırmır etmek tanıklığımızı ayaklar altına alıyor. İşte onun için Pavlos Selaniklere yazdığı ilk mektupta söylüyor 5.18'de her ne durumda, her durumda şükredin diyor. Her durumda. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Amin.